Kendi hakkımızdaki düşüncelerimiz iç dünyamıza açılan pencerelere benzer. Zaman zaman lekelenir, bulutlanır. Yalnızca gerçekleri çarpıtmakla kalmaz, hayatımızın potansiyelini de net olarak görmemize engel olur. Bizi geride tutan birçok davranışın sebebi, görüşümüzü yanıltan bulanık pencereler. Korkuların, endişelerin hükmünde yaşamayı alçak gönüllülük sanmak gibi. Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Bir yaz gecesi, ay ışığında, sakin, sığ bir koyda denize girdiğinizi hayal edin. Yüzmek için değil, bileklerinize kadar suya girip kıyı boyunca yürümek için. Bir bakıyorsunuz, attığınız her adımda olağanüstü bir şey oluyor. Adımların suda yarattığı her harekette suyun üzerinde masmavi ışık dalgaları oluşuyor. Ayaklarınızın altından yıldızlar akıp geçiyor sanki. Bir fantezi değil bu, gerçek bir doğa olayı. Bu sihirli parıltının sırrı okyanuslarda yaşayan ve kendi ışığını üretebilen mikroorganizmalar. Bu küçük canlılar gece hareketle birlikte bir bakıma uykularından uyanıyorlar ve uyanınca ateş böcekleri gibi parıldıyorlar. Biyolüminesans deniyor bu doğa olayına ve en çok tropikal sularda görülüyor. Bir yerde bir şeyler okurken tesadüfen öğrendim bunu. Merak edip araştırdım nasıl görünüyor acaba diye. Rüya gibi fotoğraflar çıktı karşıma. Sonra yine okyanuslarla ilgili bu defa başka görüntüler önüme düştü. Su altı ormanları. İsmi bile ürpertiyor insanı değil mi? Suyun altında, okyanus tabanında jungle'lar var. Dev ağaçlardan bile daha yükseğe uzanan 40-50 metre boyunda kalın gövdeli yosunlar bunlar. Hakikaten balta değmemiş orman gibi görünüyorlar uzaktan. Özellikle videolarda insanı en çok ürperten yanı rüzgarla sallanan ağaçlar gibi suyun akıntısıyla durmadan sallanıp duran görüntüleri. Duygularımız da okyanusun gizli harikalarına benziyor. Yüzeyin altında ne çok şey saklı. Gerçeğin su üstüne çıkması için bir hatıra, bir dokunuş, bir rastlantı gerekiyor bazen. Dahası anladığımızı zannettiğimiz, bizi tanımladığını düşündüğümüz bir takım duygusal yatkınlıklar bile yanıltıcı olabiliyor. Bugün alçak gönüllülük sandığımız duygunun gizli saklı anlamları üzerine konuşmak istiyorum. Çoğu zaman bir erdem olarak nitelenir alçak gönüllü olmak, tevazu göstermek, mütevazı davranmak. Hem kendini bilmenin hem başkalarına değer vermenin, saygı duymanın bir ifadesi olarak tanımlanır. Kibir, gösteriş, kendini beğenme, hatta şımarıklığın karşısında durduğu düşünülür. Her zaman öyle mi acaba? Doğru mu bunlar? Her zaman çok iyi bir şey mi alçak gönüllü olmak? Ya da şöyle soralım, görünmeyen karanlık bir tarafı var mı? Korkuların, endişelerin, kendinden şüphenin gölgesinde serpilen, kişiyi öğrenmeye, gelişmeye açık tutmak yerine küçülten, kısıtlayan bir yükü olabilir mi? Zor duyguları maskeleyen, kimi zaman bir performansa dönüşen ve aslında hiç de göründüğü gibi olmayan bir nitelik olabilir mi alçak gönüllülük? Kısacası ne zaman bir erdem olmaktan çıkar ve bir angaryaya dönüşür? Geçen bölümde zevk, haz, keyif, iyi hissetmek, bu olumlu duygularla kurduğumuz ilişki üzerine düşünürken, konuşurken, insanın kendini mutluluğa layık görmesi, mutluluğu hak ettiğine inanması konusuna da değinmiştim. Zevk duymak için, mutlu hissetmek için kendimize ne ölçüde izin veriyoruz? Bunu anlamanın bir yolu suçluluk duygusunun hayatımızda ne kadar yer kapladığına bakmak. Zaman zaman herkesin yaşadığı suçluluk pişmanlık değil sözünü ettiğim, bu duygular özellikle çok sık tekrarlanan, neredeyse kronik hale gelmiş bir durum olduğunda, insanın kendine verdiği değere, kendini nelere layık gördüğüne ışık tutan önemli bir işaret. Ve çoğu duygu gibi suçluluk da çeşitli kılıflara bürünebiliyor. İşte bunlardan bir tanesi alçakgönüllülük. Suçluluk duygusunun bir uzantısı olarak kendini gösterebiliyor alçakgönüllü olmak. Evet, biraz geçen bölümde bahsettiklerimin de bir devamı olarak alçakgönüllü davranmanın o gölgeli saklı tarafına bakalım istiyorum dedim. Elbette bir yanıyla bir erdem alçakgönüllü olmak, insanın kendi sınırlarını, yanılgılarını, kusurlarını kabul etmesi, dinlemeye, öğrenmeye, eleştirilmeye açık olması, başarıları veya yetenekleri, üstün görünen yanları, statüsü ne olursa olsun, başka insanlardan üstün olmadığını kabullenmesi, tüm bunlar tabii çok değerli. Ama konumuz için diğer tarafı. Her duyguyu farklı yönleriyle anlamaya çalışmak önemli çünkü. Bir duygunun bize ne zaman hizmet ettiğini, ne zaman geride tuttuğunu, zarar verdiğini görebilmek için bunu yapmakta fayda var. İnsanın kendini anlaması, kendini daha yakından tanıması için de gerekli bu. Kendinize şunu sormanızı istiyorum. Alçak gönüllü davranmak, mütevazı olmak sizin için bilinçli bir seçim mi? İnandığınız değerlerin bir yansıması mı? Yoksa kendi değerinizle ilgili düşüncelerinizin, kendi hakkınızdaki düşüncelerin bir yansıması mı? Daha fazlasını hak etmediğinize inandığınız için mi kendinizi geri çekiyorsunuz? Birkaç soruyla devam edelim ve anlamaya çalışalım. Takdir, iltifat, övgü karşısında genellikle nasıl davranırsınız? Herhangi bir konuda biri size iltifat ettiğinde geçiştirmeye mi meyillisiniz mesela? Ya da kendinizi küçümsemeye, sıradanlaştırmaya mı? Güçlü yönlerinizin, başarılarınızın, iyi taraflarınızın başka insanlar tarafından fark edilmesi sizde nasıl duygular yaratıyor? Rahatsız edici duygular yaratıyor mu? Başkaları başarılarınızı fark ederse, göz önünde olursanız, dikkat çekerseniz, hakkınızda negatif duygular hissedeceklerinden çekiniyor musunuz? Alçakgönüllülük bir tür kendini koruma mekanizması veya sosyal bir strateji, hatta bir performans olabiliyor. Duygular hakkında okumayı, düşünmeyi bu yüzden çok seviyorum. Kendimizi anlamanın anahtarı duygularımızı anlamak. Neyi neden yaptığımızı, gerçekte ne istediğimizi, aslında nelerden korktuğumuzu. Üstelik yalnızca kendimizi tanımlamakla ilgili de değil, insan olmayı. İnsan olma halini tanımakla ilgili. Çünkü farklı dozlarda da olsa her duygudan hepimizde var. Alçakgönüllülük, tevazu ne vakit kendimizi korumak için kullandığımız psikolojik bir kalkana dönüşür. Daha da önemlisi nelerden korumak üzere yaparız bunu. Çünkü ortada bir tehdit, bir tehlike algısı varsa eğer korunmaya ihtiyaç duyuyoruz. Başarılarını, yeteneklerini, güçlü yanlarını küçümsemeye, azaltmaya çalışan kişi, özellikle bu hep yaptığı bir şey haline geldiyse, kendini nelerden sakınmak için yapıyor olabilir bunu? Dikkat çekmekten mi mesela? Fark edilmemenin, geri planda kalmanın koruyucu bir tarafı var. Eleştirilmekten, yargılanmaktan, beklentilerden koruyabiliyor bizi. İnsanlar bizden ne kadar az şey beklerse, başarısız görünme ihtimali o ölçüde azalabilir çünkü. Aynı şekilde kendimizle ilgili beklentilerimizi düşük tuttuğumuzda hayal kırıklığından korunmaya çalışıyor olabiliriz. Alçakgönüllülük sandığımız şey özgüven eksikliği olabilir mi? Çünkü özgüven eksikliğinin önemli işaretlerinden biri şu. İnsanın güçlü yanlarından çok kusurlarına, eksiklerine odaklanması. Her iltifata, her övgüye hemen kendisiyle ilgili küçümseyici, kötü bir şey söyleyerek cevap veren kadınlar tanıyorum. Bazı insanlar için otomatik hale gelmiş bir tepki bu. Hayret ediyorum. Neden insan kendine bu kötülüğü yapar diye. Bakın ne kadar kötüyüm, kusurluyum, yetersizim. Kendimle ilgili güzel sözleri, değer görmeyi hak etmiyorum demenin bir yolu değil mi bu? Herkesin kendi başına cevaplayacağı sorular tabii. Alçakgönüllülük sosyal ilişkilerde kullandığımız bir strateji de olabiliyor demiştim. Kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atarak, kendini küçülterek başkalarını memnun etme çabası. Başka insanların bizim hakkımızdaki duygularını yönetebilmek, manipüle edebilmek için yapıyoruz bunu. Neden? Çok insani bir cevabı var. Sevilmek için, onaylanmak, ait olmak, rakip, düşman, tehdit gibi görünmemek için. Ve her zaman korkuların hükmettiği bir motivasyonla. Tabii şunu unutmamak lazım. Alçak gönüllülük, tevazu özünde sosyal bir duygu. Başkalarıyla olan ilişkilerimizde anlam bulan, kendimizi başkalarının arasında nasıl algıladığımıza işaret eden bir duygu. Bu yüzden içinde doğup büyüdüğümüz toplumun normlarıyla, içinde yaşadığımız kültürle şekilleniyor bir ölçüde. Alçak gönüllülük her kültürde aynı değere sahip değil. Tanımı bile aynı değil. Çok kabaca ayırırsak iki tür toplum var. Bireyci toplumlar ve kolektivist toplumlar. İlkinde ben öncelikli ve değerli, ikincisinde biz. Batı kültürü, Amerikan toplumu mesela bireyci bir toplum. Orada sistem kişisel hakları, özgürlükleri korumak üzere inşa edilmiş. Diğer yanda Çin kültürü kolektivist bir kültür. Eğitim, meslek seçimi, partner seçimi, evlilik, çocuk, bu meseleler yalnızca bireyi ilgilendiren, onun hayatını ilgilendiren meseleler olarak görünmüyor kolektivist toplumlarda. Aileye, çevreye, topluma nasıl yansıyacağı, hatta nasıl hizmet edeceği gözetilerek alınması gereken kararlar olarak görülüyor. Geleneksel Türk toplumu da öyle değil mi? Anne babadan onay almak, büyüklerden onay almak, herkes ne der, tüm bunları düşünerek hareket etmek. Bu yüzden bir kültürün bireyciliğe mi yoksa kolektivizme mi meylettiğine bağlı olarak çok farklı anlamlar kazanabiliyor alçak gönüllü olmak. Ama şu bir gerçek, bizim dışımızdaki her şeyden bağımsız olarak kendi hakkımızda ne düşüneceğimize karar verecek olan biziz. Alçak gönüllü olmak ne anlama geliyor? Sınırlarını, kusurlarını kabul etmek mi? Kendini inkar etmek mi? Kendini akıllıca korumanın bir yolu mu? Yoksa potansiyelini akılsızca harcamak mı? Reddedilmekten korkmak mı? Kendini reddetmek mi? Sahip olduğumuz değerlerin yansıması mı yoksa kendimize verdiğimiz değerin ifadesi mi? Alçak gönüllü davrandığımızda hangi motivasyonla, hangi duygularla yapıyoruz bunu? Saygı ve güvenle mi? Endişe ve korkuyla mı? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her pazartesi yeniden görüşmek üzere.